Ayrım 7. Mutfak çıkmazı Tahsin Yücel. Sayfa 91. 7. Ali'ye apak bir kediydi. Uzun uzun tüyleri vardı. Kısa boylu, saz benizli bir delikanlının kucağındaydı. Delikanlı ak kediyi kırılacak bir şey gibi usulca yere bıraktı. Kedi de olduğu yerde kaldı. Selami pek keyifliydi. Hiç yoktan bir kahkaha kopardı. Ali'ye diye seslendi. Kedi başını kaldırıp Selami'ye baktı. Selami dilini çıkardı kediye. Bir kahkaha daha kopardı. Ama gülen yalnız oydu. Ötekiler sessizdi. Kısa boylu delikanlı ağlayacak gibiydi. Gözlerini kediye dikmiş, üzgün üzgün bakıyordu. Eğildi, kucağına aldı gene, tüylerini okşadı. Sonra İlyas'a yaklaştı, kedisini gösterdi gözleriyle, kucağına almasını söyledi. O da fazla bekletmedi, hemen aldı, sevdi, okşadı. Okşadıkça bulanık bir sevgi büyüdü içinde. Gülümsemeye başladı. Ali'ye diye fısıldadı. Kedi gözlerini İlyas'a dikti, uzun uzun baktı. Bakışları insan bakışlarıydı. Tüm yoksul evlerini, isli pis, karanlık işyerlerini, çamurlu uzak sokakları dolduran insanların, itilmeye, kakılmaya, dövülmeye, söğülmeye alışmış, boyun eğmişlerin bakışıydı. Divitoğlu bedeninde buz gibi bir ürperti duydu. Saz benizli delikanlı öksürdü. ''Kardeşim'' diye kekeledi sonra. ''Kardeşim'' arkasına getiremedi. Dudakları titremeye başlamıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Bu yüzden konuşmaktan korkuyordu. Hem söylenecek bir şey de yoktu. Konuşmasa da olurdu. Selami konuştu onun yerine. ''İlyas'cığım, durumu biliyorsun. Bizim Necdet İstanbul'dan ayrılmak zorunda.'' dedi. Sanki söylev çekiyordu. Necdet için İstanbul'dan ayrılmanın önemi yok ama kedisinden ayrılması son derece önemli. Tek böbrekli, tek ciğerli kalmak gibi bir şey. Çünkü Necdet canı gibi sever kedisini. Canından fazla sever belki. Ama bir kediyi alıp İstanbul'dan Erzincan'a götürmenin günüşlüğünü de bilir. Bu nedenle kedisini güvenilir bir kimseye vermek istiyor. Kedisi hiç aç kalmasın, sokakta yatırılmasın, kısacası sürünmesin istiyor. Gözleri arkada kalmamalı. Bu kediyi hiçbir zaman dövmeyeceğine, aç susuz bırakmayacağına yemin edebilir misin?" dedi, dudaklarını ısırdı. Gırtlağına bir kahkaha yürümüştü, güç bastırdı. "Evet," diye yanıtladı Divitoğlu. "Evet, yemin ederim." Kedinin havaya dikilmiş kuyruğunu okşadı. Delikanlıya yaklaştı, elini omzuna koydu. "Hiç üzülme kardeşim," dedi. Göğsünde bir yerler titredi. Birden ısını vermişti delikanlıya. Neden bilmiyordu ama başsız sonsuz bir dostluk duyuyordu ona. Boynuna sarılabilirdi, gözlerinden öpebilirdi, ona bütün dertlerini dökebilirdi. Sonra da buna şaşmazdı. Öyle güçlü bir sevgi dolmuştu içine. "Aliye'ye iyi bakacağım. Gözlerin arkanda kalmasın. Her gün kazan kaynar bizim evde. Etimiz, kemiğimiz eksik olmaz. Gönlümüz de zengindir, merak etme," dedi. Delikanlı gene yere bakıyordu, gene dudakları titriyordu, ağladı, ağlayacaktı gene. Bir ağlarsa korkunç ağlayacaktı. "Kardeşim, kardeşim," diye kekeledi. Gene arkasını getiremedi. "Kardeşim," yalvarırcasına Selami'ye baktı. "Kardeşim, of, her birimiz bir köşede kaldık," diye inledi. Selami koluna girdi. "Gel artık, gidelim," dedi. "Gidelim, trenin kaçacak." Delikanlı birden kedisini İlyas'tan kaptı, coşkuyla, acıyla bağrına bastı. Neresi gelirse öptü. Başını, sırtını, kuyruğunu, ağzını, gözlerini, kulaklarını. Öpülmedik bir yerini bırakmadı kısacası. Selami'yi bile duygulandırdı. "Hadi Necdet, hadi," dedi Selami. Selami'nin sesi böyle titremezdi hiç. "Hadi yürü Necdet," diye yineledi. Saz benizli delikanlı kedisini yere bıraktı, İlyas'a doğru atıldı, boynuna sarılıp öylece kaldı bir süre. Sonra kollarını çözdü, deli gibi kapıya koştu. Kedisi de ardından gitti, onunla birlikte çıktı kapıdan. Selami neredeyse üstüne basacaktı. "Selami, Selami," diye seslendi Divitoğlu. "Kedi gidiyor, Selami." Delikanlı durdu, gözyaşları gözlerine sığmıyordu artık, boşanıyordu. Eğildi, kediyi kucakladı, gene öptü uzun uzun. Sonra döndü, geri geldi, kedisini Divitoğlu'nun önüne bıraktı. Sonra hıçkıra hıçkıra, dörder dörder indi basamakları. Ama kedi bu kez hiç kımıldamadı, her şeyi anlamış gibiydi. Delikanlının arkasından bakmakla yetindi. Divitoğlu derin derin içini çekti, anlatılmaz bir hüzün kapladı benliğini. "Gel artık Ali'ye," dedi, "gel evimize dönelim." Aliye'nin köpek gibi arkasından geldiğini görünce içindeki yoğun hüzün eriyiverdi. Önce bir şaşkınlık, sonra bir sevinç, sonra ışıl ışıl bir sevgi duydu, Necdet'e duyduğu sevgiyi. "Sen ne iyi kediymişsin Aliye," dedi. "Sen ne cici kediymişsin, dur sana yiyecek getireyim." Kediye yiyecek verdi, sessiz sessiz yiyişini izledi. Sonra esnemeye başladı. Artık çıkmalı dedi kendi kendine. Kalktı, pijamasını çıkardı. Kararmış ak gömleğini, paçaları çamurdan görünmez olmuş pantolonunu, buruş buruş ceketini, yakası meşinlenmiş paltosunu giydi, sokağa çıktı. Hava buz gibi soğuktu, kar kokuyordu. Ama aybaşıydı, memleketten parası gelmişti. Parasını alıp mutfaktaki eksiklikleri tamamlayacaktı. Postaneye doğru yürüdü. Postanede parasını alırken kırmızı kağıdın üstünde birkaç satır yazı gördü, hemen tanıdı. Büyük amcasının yazısıydı. ''Oğlum İlyas, çoktandır mektubun gelmedi. Ne oldu böyle? Bizleri unutmaya mı başladın yoksa derslerin mi ağır? Ne olursa olsun, kısa da olsa arada bir mektup yaz. Bizleri merakta bırakma.'' diyordu. Divitoğlu kaşlarını çattı, kızdı kendi kendine. Haklı diye düşündü. Dışarıya çıktı, zarf kağıt aldı. Uzun bir mektuba başladı. İki yanını da doldurdu koca kağıdın. Mektubuna yalanla girdi. Derslerinin çokluğundan, güçlüğünden söz etti. Durmadan çalıştığını belirtti. Sonra pahalı lıktan dert yandı, sonra hiç yeri yokken yiyecek fiyatlarını sıraladı. Fasulyeden pırasaya, etten tereyağı, pirinçten soğana kadar bir bir yazdı her şeyin fiyatını. Hepsi ezberindeydi, hiçbirinde yanılmadı, bu konuda yalanı da gereksiz buldu. Sonra şaşırtıcı bir yalan daha kıvırdı. Bu durumda geçinmeme olanak kalmadı. Baktım ki olacak gibi değil, birkaç kuruş daha alabilmek için bir iş aradım. Ama iş aslan ağzında, bulamadım. Yalnız küçük bir lokantadan bir aşçılık önerisi aldım. Bu da işime gelmedi, geri çevirdim amcacığım. Aç da kalsam, çıplak da kalsam, dedelerimin kemiklerini sızlatamazdım. İşte böyle amcacığım, durumum kötü. Olanak varsa bundan sonra aylığımı biraz artırın. Paralara bir hal oldu. Kötü yağlar gibi buhar oluyorlar, yerlerinde bir şey kalmıyor, dedi. Sonra eski bir alışkanlıkla mektubunu yeniden okurken yalanına kendisi de şaştı. Bu da nereden çıktı diye söylendi. Kalemini yalanına yaklaştırdı, karalamak üzereydi ama birdenbire elini çekti. Fokur fokur fokur diyen pencereler gelmişti gözlerinin önüne. Kalsın varsın diye mırıldandı. Şimdi yalanını beğeniyordu. Memlekettekiler yalanını yutar da kendi gırtlaklarından kesip aylığını artırırlarsa daha çok yoluna girerdi işleri. Daha zengin yemekler yapardı. Tek düşün. Düşündüğü buydu. Ellerini ovuşturdu. Hem aşçılık o kadar da fena meslek değil dedi kendi kendine. İnsan Fransa'da bir aşçı olsa... Mektubunun zarfını yapıştırdı, götürüp kutuya attı. Dışarıya çıktı. Hava hep kar kokuyordu, gök açılmıştı. Divitoğlu üşüyordu ama aldırdığı yoktu. Gene acıkmaya başlamıştı. Acıkmaksa tatlı bir sarhoşluktu onun için. Bir büyük sanatçı coşkunluğuydu. Her şeyi unuttururdu. Hep böyleydi ne zamandır. Acıkmaya başladı mı yapacağı yemeklerle doluyordu aklı. Yemeklerin biri gelip biri gidiyor, buğulu bir pembelikte dolaşıyor, içine mutluluk gibi bir şeyler serpiyorlardı. Ama Murat'a gittiği geceden beri çok şey değişmişti. Mutluluk umutsuzluğa benziyordu bazı bazı. Hep aynı yemeği düşünüyordu. Ne var ki hiç görmediği, bilmediği bir yemekti bu. Gözlerinin önüne gelmiyordu bir türlü. Buğulu pembeliğe giremiyordu. Yalnız o kupkuru adı çınlıyordu beyninde. Kagufa, kagufa. Şaraplı horoz ya da şarapta horoz, ikisinden biri işte. İşte gene çınlamaya başlamıştı. Geri kalan tüm yemekleri silmişti aklından. Allah kahretsin diye söylendi. Allah kahretsin, kurtuluş yoktu anlaşılan. Çözülmez bir denklemdi gavur yemeği. Divitoğlu bu denklemi çözmedikçe rahatlamayacaktı. Bir Fransız aşçısı bulsam, sorsam, Fransız konsolosunun karısı ya da aşçısı... İyice dalmıştı gene, kaldırımdan ayrılmıştı, yolun ortasında yürüyordu. Konsolosun yedikleri, şimdi Fransa'da kim bilir kaç sofrada. Bir daldan bir dala gidiyordu düşüncesi, sonra gene aynı dala dönüyordu Divitoğlu. Düşüncesinin ardından dalgın dalgın yürüyordu. Birden korkunç bir gürültü duydu, sonra çirkin bir gıcırtı, başını çevirdi. Deve dedi kel kafalı bir şoför, önüne baksana deve. Divitoğlu gülümsedi. Arabanın kapısını açtı, çabucak girip oturdu. ''Çek şoför efendi'' dedi, ''çek Karaköy'e.'' Yüksek kaldırımda eski kitap satıcılarını bir bir dolaştı. Satıcılar ilgisizce başlarını salladılar. ''Hayır yok'' dediler. Divitoğlu çok üzüldü. En sonunda kısa boylu, kocaman burunlu bir adamın dükkanına girdi. Gene aynı şeyleri söyledi. Kocaman burunlu adam ''yok'' diye kesip atmadı. ''Evet'' dedi düşünceli düşünceli. ''Evet var, hem de bir sürü ama...'' Divitoğlu sevinçle titredi. ''Eski mi?'' diye atıldı. ''Eski olsun, yıpranmış olsun, zararı yok.'' ''Hayır, eski meski değil'' dedi adam. ''Hepsi de yepyeni ama çok pahalı.'' Zararı yok, varsın pahalı olsun, dedi hemen Divitoğlu. İçinde kagufa varsa sorun değil, içinde kagufa olsun da. Adam tuhaf tuhaf yüzüne baktı. Bakışında dostluk gibi bir şeyler vardı. Ama çok pahalı, diye yineledi. Her yemek var, söylediğiniz de vardır ama çok pahalı, işinize gelmez herhalde. Sorun şu, bir kitap değil bendeki, bir sürü kitap. Fransa'da çıkmış birçok yemek kitapları, hemen hemen hepsi. Hepsi bir örnek ciltlenmiş, hepsi de yeni. Yalnız sahibi hepsini birden satmamı söyledi. Koyduğu fiyat da oldukça okkalı. Divitoğlu bir oraya bir buraya bakıyor, ellerini ovuşturuyordu, yerinde duramaz olmuştu. Bir göreyim, dedi yalvarır gibi. Herhalde alırım, param çıkışırsa alırım, bir göreyim. Satıcı üç kez gidip geldi, bir sürü kitap yığdı tezgahın üstüne. Hepsi de yeşil bir meşinle ciltlenmişti. Hepsi de yeniydi, yazıları ak yaldızla yazılmıştı. Divitoğlu kendinden geçti, uzun uzun baktı, sonra başını kaldırdı. Ama kitapları gene gördü, nereye baksa onları görüyordu. Kitaplar yeşil bir sonsuzluktu şimdi gözlerinde. Kaça, diye kekeledi neden sonra, hepsi kaça bunların? ''Sizin için 500, dedi adam. Sesi kesindi. ''Pazarlıktan hoşlanmam ben. Bunun için ilk ağızdan olurunu söylüyorum. 500'den aşağı olmaz.'' Divitoğlu dona kaldı. Sonsuz bir keder belirdi gözlerinde. Derin derin içini çekti. Bunu beklemiyordu. Parası yetmeyecekti. Aylığını olduğu gibi çıkarıp verse de, ev kirasını ödemekten, tam bir ay boyunca yemek yemekten, sigara içmekten, soba yakmaktan vazgeçse de alamazdı bu kitapları. Ama almadan edemezdi, dönüp gidemezdi. Boynunu büktü. ''Siz bunları ayırsanız,'' diye kekeledi. ''Yavaş yavaş tek tek alsam hepsini, 3 ayda tamamdır. İlkin kagufayı yazanını alırım,'' dedi. Keder dolu gözlerini adama dikti. Adam başını salladı. ''Hayır, olmaz,'' diye yanıtladı kesin bir sesle. ''Yalnız sizin dediğiniz yemek değil, bütün yemekler, bütün tatlılar var bu kitapların içinde. Şaraplar, likörler bile var. Ama tek tek satamam, mal benim değil, ayıramam da. Bakarsınız 5 yıl bekler, dura dura küflenir. Ama bir de bakarsınız hemen şimdi, daha siz buradan çıkmadan biri gelir verir 500 lirayı, toplayıp gider. Bunun için ayıramam, sonra neyime gerek benim, hiç kimseye güvenilmez,'' dedi. Divitoğlu adama deli gibi bakıyor, şakakları zonkluyordu. Elini cebine götürdü birden. Cüzdanını çıkarıp boşalttı. Adamın önüne yığdı içindekileri. Gözleri dolu doluydu. ''Tüm param bu,'' dedi, yalvarır gibiydi. ''Aylığım, bugün geldi daha, hiç dokunmadım. Koca ay bununla geçinecektim. Ev kirası, yemek memek hepsi bunun içinde. Ama kitapları bu paraya verirseniz hemen alıp götürebilirim,'' dedi. Adam yanıt vermedi, paraları saydı ağır ağır. Sonra başını kaldırdı, gülümsedi. ''Anlıyorum, kadın parmağı,'' dedi. ''Benim de başımdan geçti. Aşk geldi mi akıl gider, hiçbir şeyi düşünmez olursun. Ama düşünmek de gerek. Bugün ayın biri daha. İkisi ne olacak? 30 gün nasıl dolacak? Bence bu işten vazgeçin. Hanım kıza daha ucuz bir şey alın. Ama ısrar ediyorsanız sizin için bir kolaylık yaparım. 1 ay saklarım kitapları. Kimseye göstermem, satmam. Paranızı cebinize koyun şimdilik. 150 lira eksik,'' dedi. Gene gülümsedi. Divitoğlu boynunu büktü. ''Aşık değilim,'' diye mırıldandı. ''İyi ya, iyi ya,'' dedi adam. ''Öyleyse beklemek çok daha kolay. Ben 1 ay saklarım kitapları.'' Adam kesin konuşuyordu. Başka yol yoktu. Divitoğlu teşekkür etti. Sonra süklüm püklüm çıktı. Süklüm püklüm yürüyordu ama kararı karardı. Alacaktı o kitapları. 30 gün dolmadan alacaktı. Nasıl olsa bir yolunu bulurdu elbet. Kendine güveniyordu. Yokuş yukarı yürürken hep bu yolu arıyordu. Gittiği yola baktığı bile yoktu. Dolu gibi bir kar başlamıştı. İkide bir ayakları kayıyordu Divitoğlu'nun. İnsanlara, duvarlara çarpıyordu. Başını kaldırıp bakmıyordu gene de. Baksa bile bir şey görmezdi belki. Sonsuz bir yeşildeydi çünkü gözleri. Bu yeşilde yüzüyor, içi ılık bir özlemle doluyordu. Özlemini gidermenin çaresini arıyordu. En sonunda buldu. ''Bir sürü kitabım var,'' dedi kendi kendine. ''Kitaplarımı satarım.'' Birden irkildi. Kitaplar o kadar para getirir miydi? Odasını gözlerinin önüne getirdi. Odası sonsuz bir yeşilde bir ufak noktaydı. Yalnız kalmış bir kar tanesi gibi, öyle önemsiz. ''Radyomu satarım,'' dedi birden. O radyoyu alabilmek için ne güçlükler çekmişti bir zamanlar. ''Radyoyu da, kitapları da satarım. Bir işe yaradıkları yok nasıl olsa.'' Aklı da, gözleri de sonsuz yeşildeydi ama ayakları çıldırmamıştı daha. Divitoğlu birdenbire hiç beklemediği, düşünmediği bir zamanda evinin kapısında buldu kendini. ''Olmazsa kirayı da vermem bu ay,'' dedi. Biriyle konuşur gibiydi. ''Evet, vermem, ne olacak? Koca karı bana ne yapabilir?'' Ama çeyrek saat sonra kadın karşısına dikilince Davitoğlu düşündüğü gibi konuşamadı. Kadın çok çekingen, çok zavallıydı. Bakışı yürekler acısı bir yalvarmaydı. İnsan böyle bir kadına kolay kolay hayır diyemezdi. Sert davranamazdı kolay kolay. Davitoğlu donup kaldı bu yüzden. Düşündüğü şeyi hemen söyleyemedi. Azıcık yemeği kalmıştı akşama. Isıtmış odasına götürüyordu. Bu sırada gelmişti kadın, ayın biri demişti. Davitoğlu elinde tabak şaşkın şaşkın duruyordu şimdi kapısının eşiğinde. Bir şey söyleyemiyordu. Ağlamaklı yüzüne bakıyordu kadının. Uzun zaman baktı böyle. Sonra birden gözlerinde yemyeşil bir parıltı belirdi. Gülümsedi, tabağı kadına uzattı. ''Alın şunu, hele bir yiyin de ondan sonra gelin.'' dedi. ''Ben burada beklerim sizi.'' Kadın geriye çekildi, kızardı, bozardı, ellerini arkasına götürdü. Almak istemedi. Ama Davitoğlu dayattı, zorla verdi tabağı eline. ''Olmaz.'' dedi. ''Yemeğimi yemezseniz bir daha konuşmam sizinle. Yüzünüze bile bakmam. Götürün de soğumadan yiyin şunu, ne olur. Afiyet olsun, burada bekliyorum.'' dedi. Bekledi de hiç yerinden ayrılmadı. Çeyrek saat durdu belki kapının önünde. Yeşil kitapları düşündü. Umutla, sevinçle, şehvetle. En sonunda kadın geldi. Gene çekingendi ama yüzündeki zavallılık silinmiş gibiydi. Boşalmış, yıkanıp kurulanmış tabağı eline verdi. ''Çok güzel olmuş.'' dedi. ''Hiç diyecek yok doğrusu, çok beğendim. Herkes böyle güzel yemek yapamaz, örneğin ben yapamam. Elleriniz dert görmesin, çok teşekkür ederim.'' dedi. Küçük kızlar gibi gülümsedi. Davitoğlu sıkıntıyla kadına bakıyordu. ''Sahi mi?'' diye sordu. ''Elbette yavrum.'' dedi kadın. ''Elbette, elbette sahi. Yalan mı söyleyeceğim? Gerçekten beğendim.'' Davitoğlu'nun yüzünde bir sevinç parlayıp söndü. ''Öyleyse kolay anlaşacağız.'' dedi. ''Anlamadım.'' dedi kadın, kaygıyla yüzüne baktı. Telaşlanıvermişti birden. Kiracılardan korkardı. Bir tek anlaşması vardı kiracısıyla, başka türlü anlaşmalara aklı ermezdi onun. Karışık işlerden hoşlanmazdı. ''Anlamadım.'' diye yineledi. Ama Davitoğlu artık rahattı. ''Ne şiş ne kebap yanacak.'' diyordu içinden, tatlı tatlı gülümsüyordu. ''Sorun şu.'' diye başladı. ''Bundan böyle para yerine yemekle ödeyeceğim kiramı size. Aydan aya değil, her gün. Hem öğle hem akşam yemeklerini. Daha karlı çıkarsınız bu işten.'' Kadın gene anlamamış gibi yüzüne baktı. ''Olmaz.'' diye kesip attı. ''Neden ama, bu daha karlı değil mi?'' ''Olmaz dedim ya, bana para gerek, olmaz.'' dedi kadın. Sesi ateşler içinde bir hasta gibiydi. ''Ben yemeği ne yapayım? Ben aylarca zeytin ekmek de yerim, alıştım. Ama çocuğuma para gerek. Buradan kira almazsam çocuğun taksidini ödeyemem.'' O oğlunu düşünüyordu, Davitoğlu Yeşil'i. Davitoğlu Yeşil'den öte hiçbir şey düşünemiyordu, hiçbir şey duymuyordu, hiçbir şeye değer vermiyordu. Varsa da yoksa da o kitaplardı. İnatçı çocuklara benziyordu. ''İyi ya, çocuğunuz da yer.'' dedi. ''Her yemekten iki tabak veririm. Sofranıza kadar getiririm. Kapları da ben yıkarım. Oldu mu şimdi?'' ''Olmaz.'' dedi kadın gene, ayağını yere vurdu. ''Galatasaray'da okuyor benim oğlum, herhangi bir yerde değil. Babasının lisesinde okuyor. Babasının vasiyeti var, oğlu bu liseyi bitirecek. Buradan kira almazsam taksidini veremem. Taksidini vermeyince çıkarırlar çocuğu. Babasının vasiyeti ne olur sonra? Ben yemeksiz de yaşarım ama çocuk Galatasaray'dan ayrılamaz. Bunu böyle bilin.'' Davitoğlu sinirlendi. ''Bana da çok para gerek.'' diye bağırdı. ''Ancak yemek verebilirim, para veremem.'' ''Ben alırım, almasını iyi bilirim.'' dedi kadın, çok da yüksek çıktı sesi. Korkaktı, çekingendi, yoksuldu, yalnızdı ama oğlunu Galatasaray'da okutuyordu. Davitoğlu büsbütün sinirlendi, daha fazla dinlemedi, ayağıyla kapattı kapıyı, sonra odasına geldi. Odasının kapısını açınca ak kedi yanına koştu, çevresinde sessiz sessiz dolaşmaya başladı. ''Acıktın sen Aliye'' dedi Davitoğlu, birden sönüverdi öfkesi. ''Acıktın sen, dur sana yemek getireyim.'' Mutfağına döndü gene. Aliye'nin önüne konulabilecek bir şeyler aradı. Ekmekten başka hiçbir şey bulamadı. Bir parça ekmek getirdi ister istemez. ''Hiç talihin yokmuş senin, sen de benim gibiymişsin. Gördün mü Aliye?'' dedi gülerek. Ekmeği önüne koydu. Aliye'nin kuru ekmeğe alışkın olduğu belliydi. İştahla yemeye başladı. Sonra talihi değişti. Her şeyi bol buldu kedi Aliye, her şey önüne getirildi. En lezzetli yemeklerle beslendi. Güzeldi, günler geçtikçe daha çok güzelleşti. Artık keyfi yerindeydi kısacası. Artık mutlu bir kediydi. Yazık ki sahibi mutlu değildi. Sahibinin hiçbir şeyden tat aldığı yoktu artık. Gene hep yemek yapıyordu. Acıktıkça yerinde duramaz oluyor, hemen mutfağa koşuyordu gene. Ama yemekleri yapmaktan da yemekten de eski tadı alamıyordu. Bir eski tiryaki gibiydi artık. Üst üste sigara içmekten ağzı zehir kesilen, gene de durmadan sigara yakan, dertli, sessiz bir tiryakiydi. Derdi ise yüksek kaldırımdaki yeşil kitaplar, yeşil kitaplardaki bilinmedik yemeklerdi. 7. ayrımın sonu sayfa 103.